İsrail'in Gazze ve Filistin'deki suçları için bir mahkeme. Gazze'deki ablukan nihayet kırıldığında ve gazeteciler, BM araştırmacıları ve adli tıp ekiplerinin ilk dalgası içeri girmeye izin verildiğinde, dünya modern savaşta eşi görülmemiş bir yıkım ve insan kaybı ölçeğiyle karşı karşıya kalacak. Şu anda bile, sınırlı erişim ve tartışmalı rakamlarla, yıkımın ana hatları şaşırtıcı. Ancak gerçek hesaplaşma, Gazze açılana kadar gelmeyecek. Eşsiz bir ateş gücü konsantrasyonu. Yaklaşık 365 kilometre karelik bir alanda, Detroit'in büyüklüğünden biraz fazla ve Hiroşima'nın yaklaşık üçte biri, Gazze, kaydedilmiş tarihte kilometre kare başına en yoğun bombardımanlardan birini yaşadı. Bağımsız analizler, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana 100 bin tondan fazla patlayıcı attığını gösteriyor. Bağlam için, tek bir atom bombasıyla yok edilen Hiroşima, 15 bin ton TNT eşdeğeri bir yıkım aldı. Dolayısıyla Gazze, zaten dünyadaki en yoğun nüfuslu bölgelerden biri olan bir şeritte sıkıştırılmış altı Hiroşima'nın yıkıcı gücüne maruz kaldı. İkinci Dünya Savaşı benzetmeleri bu aşırılığı vurgular. Dresden, 3900 ton, Hamburg, 9000 ton ve Londra üzerindeki Blitz, 18 bin ton kısa çizgi hepsi bir araya geldiğinde bile Gazze'nin yaşadığına ulaşamaz. Ancak, sanayi ve askeri hedeflerin önemli olduğu İkinci Dünya Savaşı'nın aksine, Gazze'deki bombardıman ağırlıklı olarak konut altyapısını yerle bir etti. BM şimdi tüm yapıların yaklaşık %80'inin hasar gördüğünü veya yok edildiğini tahmin ediyor. Bu, hastaneler, okullar ve su sistemlerini de içeriyor. Hiçbir modern kentsel çevre bu kadar tamamen yok edilmedi. Neden abluka sırasında ölü sayımı gerçeği yetersiz gösteriyor? Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan gelen resmi ölüm rakamları, şimdi 62 bini aşan, yalnızca kurtarılıp kaydedilen cesetleri yansıtıyor, genellikle çöken hastaneler aracılığıyla. Bunlar, sayılmayanları hariç tutuyor, halen kaz altında sıkışmış olanlar, erişilemeyen bölgelerde ölenler ve açlık veya tedavi edilmemiş hastalıklardan ölenler. Bağımsız bilimsel çalışmalar daha yüksek bir gerçeğe işaret ediyor. The Lancet, 2025-2024 ortasına kadar ölümlerin yaklaşık %41 oranında eksik sayıldığını göstermek için yeniden yakalama modellerini kullandı. Naturel'in Gazze ölüm oranı anketi, Ocak 2025'e kadar 75 binden fazla şiddet kaynaklı ölüm ve açlık ile bakım eksikliğinden 8500 şiddet dışı ölüm tahmin etti. Birlikte, bunlar gerçek kaybın zaten 80 bin ile 90 bin arasında cana yaklaştığını gösteriyor. Açlık ölümleri özellikle dehşet verici. Ağustos 2025 sonlarında, BM destekli açlık gözlemcileri Kuzey Gazze'de kıtlık olduğunu doğruladı ve en az 300 açlık ölümü. Bunlardan 117'si çocuk dahil. Bu rakamlar, bomba tonajı gibi, asgari olarak anlaşılmalıdır. Tam hesaplaşma, yalnızca sistematik adli tıp ve epidemiyolojik araştırmalar mümkün olduğunda ortaya çıkacak. Araştırmacıları neler bekliyor? Sınırlar nihayet açıldığında, soyut olan somut hale gelecek. Gazeteciler yalnızca yıkıntıları değil, aynı zamanda hayatta kalanların günlük mücadelesini de belgeleyecek. BM misyonları, toplu mezarları, yıkılmış mahalleleri ve kritik altyapıyı haritalandırmaya başlayacak. Adli tıp ekipleri, yer yer çalışarak, cesetleri çıkaracak, ölüm nedenlerini belirleyecek ve DNA örneklemesi, diş kayıtları ve izotop testleriyle bireyleri tanımlayacak. Epidemiyologlar, açlık, sepsis, tedavi edilmemiş yaralar ve hastalık salgınlarından kaynaklanan dolaylı ölümleri izlemek için ölüm oranı anketleri derleyecek. Süreç titiz olacak. Her bomba krateri kaydedilecek, parçalar kataloglanacak ve bilinen silah sistemleriyle eşleştirilecek. Her hastane yıkıntısı, saldırı kayıtlarına ve GPS koordinatlarına karşı değerlendirilecek. Her kazılan mezar fotoğraflanacak, kataloglanacak ve tanıklıklarla bağdaştırılacak. Srebrenica veya Ruanda'da olduğu gibi, sonuç görsel, adli ve tanıklık temelli kanıt yığınları olacak. Birlikte reddedilemez bir kayıt oluşturacak. Yıkımın ölçeği düşünüldüğünde, on binlerce yer, yüz binden fazla yok edilmiş yapı, bu aylar değil, yıllar sürecek bir çalışma olacak. Bu, kaybın nicelendirip sorumluluğu atfeden kapsamlı bir raporla sonuçlanacak. Filistin Mahkemesi'ne doğru. Hesaplaşma Gazze ile sınırlı kalmayabilir. Temmuz 2024'te Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim girişiminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve devletler leme sistemi için harekete geçme yükümlülükleri getirdiğini bildirdi. Bu görüş, teyit edilmiş kıtlık ve Gazze'nin yıkımı ile birleştiğinde, daha geniş bir hesap verebilirlik süreci için güçlü bir yasal temel sağlar. Filistin Mahkemesi, BM Genel Kurulu'nun himayesinde kurulabilir. 1948'den itibaren suçları incelemekle görevlendirilmiş ve açık bir bağlantı bulunduğu durumlarda 1948 öncesi mandate rastı davalarını değerlendirme yetkisine sahip olabilir. Bu mahkeme, yalnızca bireyleri yargılamakla kalmaz, aynı zamanda kitlesel yerinden etmeler, katliamlar, yerleşim genişlemesi, sistematik askeri işgal ve sınır ötesi operasyonların kesin bir tarihsel kaydını oluşturur. Kuruluş ve entegrasyon. Genel Kurul kararı. Genel Kurul, barış için birleşme prosedürü altında bir karar kabul ederek mahkemeyi kurabilir ve BM Genel Sekreterinden Filistin Devleti ile bir anlaşma yapmasını isteyebilir. Örnekler mevcut. Kamboçya'daki olağanüstü daireler ve Suriye için ılım, Güvenlik Konseyi politikalarının hesap verebilirliği engellediği durumlarda Genel Kurul eylemleriyle kuruldu. Soruşturma kolu. Karar. Derhal bir bağımsız soruşturma mekanizması kurarak kanıtları korumak ve dava dosyalarını hazırlamakla görevlendirir, mahkeme kurulurken adaletin gecikmesini önler. ICC ve ICC ile entegrasyon. ICC, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davası, devlet sorumluluğunu yargılayan ICC'de kalmalıdır. Mahkeme tazminat verirse, Genel Kurul bu tazminatların bir kısmının mahkeme tarafından yönetilen mağdur fonuna akmasını yetkilendirebilir, gönüllü katkılarla birlikte. ICC, mahkeme, hali hazırda Netanyahu ve Gallant aleyhine davalar yürüten Uluslararası Ceza Mahkemesi ile koordinasyon sağlar. ICC, devam eden liderlik davalarına odaklanırken, mahkeme tarihsel ve yapısal suçları, nakba, yerleşimler, Sabra ve Şatila, tekrarlanan Gazze savaşları, ele alır. Arşiv fonksiyonu. Mahkeme, ICC ve IOM standartlarıyla uyumlu bir merkezi kanıt deposu tutar. Suç kaydının gelecek nesiller için korunmasını ve evrensel yargı yetkisi altında ulusal mahkemeler için erişilebilir olmasını sağlar. Sonuç. Gazze açılana kadar dünya, bilgi ile kanıt arasındaki bir belirsizlikte yaşıyor. Ancak erişim nihayet sağlandığında, açığa çıkanlar o kadar ezici olabilir ki, yalnızca Gazze'nin yıkımıyla değil, aynı zamanda Filistin'deki yüzyıllık cezasızlık tarihiyle de bir hesaplaşmayı zorlar. Nürnberg, İkinci Dünya Savaşı'nın son savaşlarıyla sınırlı kalmayıp tüm rejimin suçluluğunu tanımladığı gibi, bir Filistin mahkemesi de ortaya çıkabilir. 1948 Nakba'sından 2025 Gazze'sine ve ötesine kadar davaları ele alma yetkisine sahip. Böyle bir mahkeme yalnızca hesap verebilirlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tarihsel gerçeği tanımlar. Filistin halkının nesiller boyunca başına gelenler, tarihin bir kazası değil, milletler hukukuna aykırı bir suçlar sürekliliğiydi. Kısa çizgi. Ek 1, Filistin Mahkemesi taslak tüzüğü, açıklayıcı notlarla. Madde 1, Kuruluş. Metin, Filistin Mahkemesi, Mahkeme. Filistin'de ve ilgili sınır ötesi yerlerde 15 Mayıs 1948'den itibaren işlenen ciddi uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları ihlallerinden sorumlu kişileri yargılamak için bağımsız bir yargı organı olarak kurulur. Yargı izniyle 1948 öncesi İngiliz mandası içindeki suçları, çatışmayla açık bir bağlantı ve yeterli kabul edilebilir kanıt bulunduğu durumlarda soruşturma takdir yetkisi ile. Not: 1948 Nakba'yı ve işgal dönemi suçlarının başlangıcını sabitler, 1948 öncesi takdir yetkisi, manda dönemi suikastları ve katliamlarının soruşturulmasını mümkün kılar. Madde 2, konu yargı yetkisi. Metin, A. Savaş suçları. B. İnsanlığa karşı suçlar. C. Soykırım. D. İlgili antlaşmalarda ve uluslararası standartlarla uyumlu Filistin yasalarında tanımlı terörizm. Not: Hem klasik uluslararası suçları hem de sivillere/diplomatik tesislere karşı terörizmi kapsar, erken ve geç suçların yargı yetkisine girmesini sağlar. Madde 3, zamansal ve mekansal yargı yetkisi. Metin, 15 Mayıs 1948'den günümüze, 1948 öncesi takdir yetkisiyle. Mekansal kapsam, Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve sınır ötesi eylemler, örneğin Beyrut, Kahire, Roma, Tahran, Şam. Not, hem işgali hem de sınır ötesi operasyonları kapsar. Madde 4, kişisel yargı yetkisi. Metin, en büyük sorumluluğu taşıyan kişilere odaklanır, siyasi liderler, askeri komutanlar, üstler. Not, tarafsızlığı garanti eder, tüm taraflara uygulanır. Madde 5, kompozisyon. Metin, hibrit model, yargılama ve temyiz daireleri, uluslararası ve Filistin yargıçlar, bağımsız savcı, sicil. Not, Kamboçya ve Sierra Leone gibi emsalleri takip eder. Madde 6, uygulanabilir hukuk. Metin, Cenevre Sözleşmeleri, Roma Statüsü, Cece Danışma Görüşleri, Teamülin Sancıl Hukuk, uyumlu olduğu yerlerde Filistin Yasası. Not, bağlayıcı uluslararası hukuku yerel meşruiyetle bütünleştirir. Madde 7, sanıkların hakları. Metin, adil yargılama garantileri, masumiyet karinesi, yasal temsil, temyiz hakkı. Not, galipe adaleti suçlamalarını önler. Madde 8, mağdurlar ve tazminatlar. Metin, mağdurlar katılabilir ve tazminat talep edebilir. CJ tarafından verilen tazminatları, gönüllü katkıları ve mahkum edilen kişilerin varlıklarını almak için bir mağdur fonu kurulur. Not, CJ'nin devlet düzeyindeki kararlarını bireysel ve topluluk tazminatlarına doğrudan bağlar. Madde 9, işbirliği ve uygulama. Metin, devletler, tutuklamalar, transferler ve kanıt sağlama konusunda işbirliği yapmalıdır. Cezalar, BM tarafından belirlenen devletlerde çekilir. Not, genel kurul kararları bölüm 7 yaptırımına sahip olmasa da, geniş meşruiyet ve anlaşmalar uyumu sağlar. Madde 10, süre ve raporlama. Metin, mahkeme, 15 yıllık yenilenebilir bir yetki ile kurulur. Genel kurula yıllık raporlar, arşiv kayıtları BM gözetiminde. Not, sorumluluğu ve tarihsel korunmayı sağlar. Kısa çizgi. Ek 2, ön dava dosyaları, örnekleyici. Mandat arası. 1924, Jacob Israel de Haan suikastı, Kudüs. 1944, Lord Moyne suikastı, Kahire. 1946, King David Oteli bombalaması, Kudüs. 1948, Deir Yassin katliamı, Kudüs. 1948, BM arabulucusu Folke Bernadotte suikastı. Erken devlet dönemi. 1953, Kibya katliamı. 1956, Kafr Kasım katliamı. 1968, Beyrut Havalimanı baskını. 1973, Libya'nın Arabayirliğine suç 114'ün düşürülmesi. 1982, Sabra ve Şatila katliamı, suç ortaklığı. İşgal ve Gazze savaşları. 2001, Gazze Uluslararası Havalimanı'nın yok edilmesi. 2008 ile 09 arasında, Dökme Kurşun Operasyonu, 1166 ile 1417 arasında Filistinli öldürüldü, çoğunluğu sivil. 2014, Koruyucu Hat, 2.125 artı Filistinli öldürüldü, 1.600 artı sivil. 2023 ile 25 arasında, Gazze Savaşı, bombardımanlar, kıtlık, yapıların %78'inin yok edilmesi, 62.122 artı ölüm, MOH/BM taban çizgisi. Sınır ötesi. 2024, İran diplomatik kompleksine saldırı, Şam. 2024, İsmail Haniye suikastı, Tahran. 2025, Sana Uluslararası Havalimanı'na saldırı. Çağdaş liderlik dosyaları. Benjamin Netanyahu, Başbakan, Gazze Savaşı, abluka, açlık politikası için komuta sorumluluğu. Yoav Gallant, Savunma Bakanı, abluka ve bombardımanlar için doğrudan sorumluluk. Bezalel Smotrich, Maliye Bakanı, yerleşim genişlemesi, tahrik, yerleşimci şiddetine olanak sağlama. Itamar Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı, yerleşimcilere silahlandırma, ayrımcı politikalar, mahkumlara kötü muamele. Kaynaklar. UNASAT, OCH hasar değerlendirmesi, Ağustos 2025, tilde yapıların %78'i etkilendi. OCH insani durum güncellemesi diyez işareti 315, Ağustos 2025, 62.122 ölüm. Helancet, Oca. 2025, 64.260 tahmini travmatik ölüm, %41 eksik sayım. Nature, Has. 2025, Gazze ölüm oranı anketi, 75.200 şiddet kaynaklı artı 8.540 şiddet dışı ölüm. Şüphece katlık onayı, Ağustos 2025. Tıcece danışma görüşü, 19 Temmuz 2024, işgal altındaki bölgelerdeki yerleşimlerin yasa dışılığı. Tıcece savcılığı tutuklama emri başvuruları, Mayıs 2024 ve emirleri, Kasım 2024, Netanyahu, Gallant ve Hamas liderlerine karşı. BM Genel Kurul Kararı 71/248, 2016, Suriye için duyum. BM Genel Kurul Kararı 57/228B, 2003, Ececece Kamboçya.